Item 18. 2 dakika kuralı. Robert Crais. Sayfa 200. Cephe haydutlarının 15 ve 16. soygunlarına teşebbüs ettikleri günün sabahı, Pollard ve April Sanders, Pacific West'in Glendale şubesinden kısa süre önce kovulan müdür yardımcısı Kanka Dubrov'u sorgulamışlardı. Pollard ve Sanders'ın işkenceye veya doğruluk serumuna başvurmalarına gerek kalmamıştı. Kimliklerini çıkartıp Bayan Dubrov'a geçen soygunlarla ilgili soru sormak istediklerini söyledikleri anda kadın gözyaşlarına boğulmuştu. Vlad Stepan Kutsa kadının oğluydu. O günün ilerleyen saatlerinde Stepan Kutsa ve ortakları eve geldiklerinde Pollard, Sanders ve 3 LAPD dedektifiyle tutuklamaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere görevlendirilen SWAT taktik timi tarafından karşılanmışlardı. Pacific West'in genel müdürü ve operasyon şefi Peter Williams Pollard'a West Bankası yılın övgüye değer hizmet ödülünü sunmuştu. "Ben Peter. Catherine sen misin?" Sesi Catherine aradığı için memnun gibi çıkıyordu. "Ta kendisi hatırlayacağından emin değildim. Az kalsın beni iflas ettirecek olan o iri kıyım canavarları iyi hatırlıyorum. Sen o herifleri enseledikten sonra sana ne lakap taktığımızı biliyor muydun? Müthiş katil kat." Pollard mükemmel diye düşündü. "Peter, 5 dakikada almak zorundayım. Şu anda Chinatown'dayım. Bana zaman ayırabilir misin?" "Hemen mi?" "Evet." "Konunun ne olduğunu sorabilir miyim?" "Marchenko ve Parsons. Seninle onlar hakkında konuşmalıyım. Ama bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim. Uzun sürmez." Williams'ın dikkati bir an için dağılmış gibi olunca Pollard onun kendisiyle görüşmek için takviminde yer açtığını umdu. "Elbette Catherine, bunu yapabilirim. Ne zaman burada olabilirsin?" "5 dakika sonra." Pollard arabasını binanın yanındaki otoparka çekip en üst kata çıkmak için asansöre bindi. Williams da hala FBI'de çalışıyormuş gibi bir izlenim bıraktığı için huzursuz ve sinirliydi. Pollard yalan söylemekten hoşlanmazdı ama doğruyu söylemeye cesaret edememişti. Williams onu geri çevirirse Random'ın saklamaya çalıştığı raporları görebilmek için başka bir umudu olmayacaktı. Pollard asansörden çıktığında Williams'ın terfi etmiş olduğunu anladı. Parlak bir isim levhası onun başkan ve CEO olduğunu gösteriyordu. Pollard şanslı olduğunu düşündü. Yalan söyleyecekse patrona da yalan söyleyebilirdi. Peter Williams 50'li yaşların sonlarında kısa boylu, kel, zinde, tenisçilerin ten rengine sahip bir adamdı. Pollard'ı görmekten gerçekten mutlu olmuş gibiydi ve onu Los Angeles koyunun nefes kesici manzarasını gözler önüne seren ofisine götürdü. Peter masasına oturmadı. Pollard'ı çerçeveli fotoğraflar ve plaketlerle dolu bir duvara götürdü. Sağ üstte duran fotoğrafı gösterdi. "Gördün mü? Oradasın." 9 yıl önce Peter Pollard'a Pacific West Bankası yılın övgüye değer hizmet ödülünü sunarken çekilen bir fotoğraftı. Pollard fotoğrafta çok daha genç göründüğünü düşündü ve daha zayıf. Peter Pollard'a kanepede yer gösterdi, kendisi de deri koltuğa oturdu. "Pekala ajan, aradan o kadar zaman geçtikten sonra müthiş katil kat için ne yapabilirim?" "Artık FBI'de çalışmıyorum. Bu nedenle yardımına ihtiyacım var." Peter biraz gerildiği için Pollard ona en can alıcı gülümsemesiyle gülümsedi. "Ben kredi almaktan bahsetmiyorum. Öyle bir şey değil." Peter güldü. "Kredi almak kolaydır. Ne yapabilirim?" "Güvenlik uzmanı olarak özel müteahhitlerle görüşmeler yapıyorum. Marchenko ve Parsons ele geçirilenler arasında en yüksek profile sahip olan takım ve bu adamlarla ilgili her şeyi bilmeliyim." Peter aynı fikirdeydi ve başıyla onaylıyordu. "Bizi iki kere soydular." "Doğru, sizi 4. ve 7. soygunlarında soydular. 13 soygunda 2 kere." "Kahrolası hayvanlar." "Ayrıntılı hikayelerine ihtiyacım var ama LAPD dosyalarını bir siville paylaşmaz." "Ama sen FBI ajanıydın." "Onların açısından baktığımda anlayabiliyorum. İnce eleyip sık dokumak zorundalar. Fib daha da beterdir. Leeds bir ajanın özel sektöre geçmesinden nefret eder. Bizleri hain olarak görür. Ama hainlik olsun olmasın benim yetiştirmem gereken iki çocuğum var ve bu işi istiyorum. Eğer bana yardımcı olabilirsen minnettar kalırım. Pollard çocuklarının refahının Peter'ın işbirliğine bağlı olduğunu belirten ince imayla iyi bir iş yapmış olduğunu düşündü. Önemli bankaların ve banka zincirlerinin çoğunun banka soyguncularının kimliklerini belirlemek, yerlerini saptamak ve tutuklamak ve hatta ilerideki soygunları önlemek ve ertelemek için yetkililerle el ele çalışan kendilerine ait güvenlik ofisleri vardı. O açıdan bakıldığında bankalar ve yetkililer ilk soygunla başlayan ve süre gelen gelişimle ilgili bilgileri açıkça paylaşırlardı. 2 veya 6 ya da 9 numaralı soygun sırasında öğrenilenler polisin 16. soygunda soyguncuları yakalamasına yardımcı olurdu. Pollard sürecin bir parçası olduğu için bunu iyi biliyordu. Gelişmeler yaşanırken Pacific West'in güvenlik ofisi büyük bir olasılıkla LAPD'nin ayrıntılı raporlarının her bölümünü kopyalamıştı. Bunlar kapsamlı olmayabilirdi ama kısaltılmış halde bile olsa bazılarını bulabilirdi. Peter kaşlarını çatınca Pollard onun durumu değerlendirdiğini tahmin etti. ''Bu acentelerle güvenlik sözleşmemiz olduğunu biliyorsun.'' ''Biliyorum. Ben cephe haydutlarının profilini çıkartırken sen benim için bazı formları imzalamıştın ve ben de görüşmelerimizin özetlerini paylaşmıştım.'' ''O raporlar bizim dahili kullanımımız için ve sadece bize ait.'' ''Eğer o raporları güvenlik ofisinizde okumamı istersen önemli değil. Binadan çıkmamış olurlar.'' Pollard gözlerini bir süre Peter'dan ayırmadı, sonra da müthiş katil kat fotoğrafına çevirdi. Tekrar Peter'a bakmadan önce birkaç saniye fotoğrafa baktı. ''Ve eğer benim bir gizlilik sözleşmesi imzalamamı istersen memnuniyetle imzalarım.'' Pollard bakışlarını Peter'dan ayırmayarak bekledi. ''Bilmiyorum Catherine.'' Pollard bütün çabalarının boşa çıkacağını hissetti ve aniden Peter'ın izin almak için LAPD'yi arayabileceğinden korktu. Bankanın güvenlik ofisi, hırsızlık masası dedektifleri ve FBI ajanlarıyla hemen her gün temas ediyordu. Özel hırsızlık birimindeki dedektifler Pollard'ı reddettikten sonra onun araştırma yaptığını öğrenirlerse mahvolurdu. Yine fotoğrafı inceledikten sonra nihai atışını yaptı. ''O piçler 2 sene sonra çıkacaklar.'' Peter'ın yorum anlamına gelmeyen bir tavırla omuzlarını silkmesi hiç de umut verici değildi. ''Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Asistanıma irtibat bilgilerini bırak, bu konuyu düşünmeme izin ver. Seninle temasa geçerim.'' Peter ayağa kalktığında Pollard da onunla birlikte ayağa kalktı. Aklına söyleyebileceği başka bir şey gelmiyordu. Peter Pollard'ı geçirdi. Pollard bilgilerini bıraktıktan sonra asansörde tek başına aşağı inerken kendisini çuvallamış bir süpürge satıcısı gibi hissetti. Pollard referanslarını özlüyordu. Onun FBI ajanı olduğunu belirten rozetini ve görev kartını. O referanslar Pollard'a sorular sormak ve yanıtlarını istemek için gereken ağırlığı ve yetkiyi sağlıyordu. Pollard soru sormak için hiçbir kapıyı çalmaktan kaçınmamış ve çoğunlukla da cevapları almıştı. Süpürge satıcısından da beter hissediyordu. Bir lokantadan şeker paketlerini çalan bir üçkağıtçı gibi hissediyordu. Hiçbir şey gibi hissediyordu. Pollard çocuklarına akşam yemeği hazırlamak için Simi Valley'e döndü. 27. Kasım Holman Pollard'ın nehirden ayrılmasını göğsünde bir uyuşmayla seyretti. Onu köprünün altında görmesindeki gerçek nedeni söylememişti. Holman aslında Chee'nin dükkanına gidiyordu ve köprüye birkaç defa geldiğini söylerken de yalan söylemişti. Holman dönüp dolaşıp buraya neredeyse 20-30 kere gelmişti. Gündüzleri defalarca, geceleri de 2 ya da 3 kez kendini burada buluyordu. Bazen de sanki direksiyon başında uyuyakalmış ve araba kendiliğinden gelmiş gibi. Her gelişinde tellerin üzerinden atlamıyordu. Çoğunlukla köprüyü durmadan geçiyor ve bazen de arabayı park ediyor ve dezenfekte edilmiş o korkunç izleri mümkün olan her açıdan görebilmek için bariyerlerden aşağı sarkıyordu. Holm'un bu ziyaretlerle ilgili gerçekleri, o parlak ışıklar altında yaşadığı korkunç anları Pollard'a anlatmamıştı ve hiç kimseye de anlatamayacağının farkındaydı. Holman Pollard'la konuştukları her şeyi iyice düşündü ve Chi'ye gitmemeye karar verdi. Chi ile konuşmaya ihtiyacı vardı ama onu bu olayın dışında tutmak istiyordu. Culver's diye döndü ve Chi'yi cep telefonundan aradı. Dostum, ne haber kardeşim? Arabayı beğendin mi? Keşke senin çocukları yaşlı adama göndermeseydin. Bu benim için iyi olmadı. Dostum, lütfen. Orospu çocuğu öyle bir polis mıknatısı için sana günde 20 dolarlık fatura çıkarıyordu. Senin durumundaki bir adama. O ne yaptığını iyi biliyordu kardeşim. Öyle devam etmesine izin veremezdim. O yaşlı bir adam Chi. Biz bir anlaşma yapmıştık. Neleri göze aldığımı biliyordum. O boktan şeye ceza kesilmiş olduğunu biliyor muydun? Hayır, mesele o değil. Ne yapmamı istiyorsun? Ona çiçek mi yollayayım? Belki üzerinde özür dilerim yazan bir notla. Hayır ama. Holm'un hiçbir yere varamayacağını farkındaydı ve konuyu açtığı için pişman olmuştu. Konuşacağı daha önemli şeyler vardı. Bak, senden bir şey yapmanı istemiyorum. Sanırım yalnızca bunu söylemek istedim. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Ben senin arkanı kolluyorum kardeşim. Bunu asla unutma. Şu diğer konu. Maria Juarez'in ortadan kaybolduğunu duydum. Kuzenlerinin yanından ayrılmış mı? Evet, polisler arama emri çıkartmışlar ve o kaçtığı için şimdi beni suçluyorlar. Araştırabilir misin? Ne olursa kardeşim, bakalım ne yapabilirim. Başka bir şey lazım mı? Holman'a başka bir şey daha lazımdı ama Chi'den değil. Bir şey daha. Bugün polisler Juarez konusu için yolumu kestiler. Seninle konuştular mı? Polisler benimle neden konuşsunlar? Holman Random'ın Chi'den adıyla bahsettiğini anlattı. Chi bir an sustuktan sonra tekrar konuştuğunda sesi sakin çıkmıştı. Bu hoşuma gitmedi kardeşim. Benim de hoşuma gitmedi. Beni takip mi ediyorlar yoksa odamdaki telefonu mu dinliyorlar bilmiyorum. Ama beni artık o telefondan arama. Yalnızca cep telefonundan ara. Holman telefonu kapatıp sessizce şehre doğru yol aldı. 4. cadde köprüsünden sanayi şehrine gitmesi neredeyse yarım saat sürmüştü. Gün sonunda insanların işten çıktığı saatte trafik daima yoğun olurdu. Holman geç kalacağı için endişeliydi ama iş çıkışından birkaç dakika önce tabela şirketine vardı. Holman otoparka girmedi. Tony Gilbert'ı görmeye niyeti yoktu. Sokağın karşısındaki kırmızı bölgede park etti ve arabada kalarak saatin 5 olmasını bekledi. Mesai saat 5'te sona eriyordu. Holman babasının saatinin ilerlemeyen kollarına baktı. Belki saati takmasının nedeni buydu. Zamanın anlamı yoktu. Kumanda tablosundaki saate baktı ve dakikaların tıkırdayarak geçmesini izledi. Saat tam 5'te kadınlar ve erkekler baskı tesislerinden çıktılar ve sırayla otoparka gelerek arabalarına gittiler. Holman, Tony Gilbert'ın Cadillac'a, idari ofiste çalışan iki kızın da Jetta'ya bindiklerini gördü. Holman 3 dakika sonra binadan çıkan Peaches'ın Perry'nin hurdası kadar berbat durumda bir Dodge Charger'a binmesini izledi. Peaches otoparktan çıkana kadar bekledi ve arada birkaç araba mesafe bırakarak trafiğe karıştı. Baskı tesislerinden hiç kimsenin etrafta olmadığından emin olana kadar yaklaşık 1,5 kilometre boyunca Charger'ı takip etti. Gazlayarak öndeki arabaların yanından geçti ve manevra yaparak Peaches'ın hemen arkasına girdi. Holman korna çaldı ve Peaches'ın bakışlarının dikiz aynasına gittiğini gördü. Ama Peaches arabayı sürmeye devam etti. Holman tekrar korna çaldı ve Peaches baktığını ona kenara çekmesini işaret etti. Peaches mesajı aldı ve Safeway otoparkına girdi. Girişe yakın bir yerde durdu fakat arabasından inmedi. Holman orospu çocuğunun muhtemelen korktuğunu düşündü. Peaches'ın arkasında park etti, arabadan indi ve ileri doğru yürüdü. Holman yaklaşırken Peaches'ın camı indi. Holman, bana bir tabanca bulabilir misin dedi.
Seni tekrar göreceğimi biliyordum.
Bana tabanca bulabilir misin, bulamaz mısın?
Param var mı?
Evet.
O zaman ne istersen, bin.
Holman yolcu tarafına gidip arabaya bindi. 28. Kasım. Holman o gece eve döndüğünde Perry'nin her zamanki park yeri boştu, hurda gitmişti. Holman pencerenin dışındaki klima ünitesine akan sudan kaçarak her zaman olduğu gibi ön kapıdan içeri girdi. Perry hala masasındaydı, ayaklarını kaldırmış dergi okuyordu. Holman konuşmadan hemen merdivene gitti ama Perry yüzünde koca bir gülümsemeyle dergiyi masanın üzerine koydu. ''Selam, o çocuklar bugün yine geldiler.'' Onları gerçekten korkutmuş olmalısın Holman. Teşekkürler. Güzel, işe yaradığına sevindim. Holman o anda bunları dinlemek istemiyordu. Yukarı çıkmak istediği için yürümeye devam etti ama Perry ayağa fırladı. Hey, bekle orada dur. Torbada ne var, akşam yemeğin mi? Holman durdu ama kağıt Safeway torbasını önemsizmiş gibi yanında tuttu. Evet Perry, dinle, hava soğuyor. Perry dergiyi bir kenara itti ve o kadar kocaman gülümsedi ki aralanan dudakları diş etlerini meydana çıkardı. Eğer yemekte birkaç bira falan içmek istersen evimde var, yemeği birlikte yiyebiliriz. Holman kabalaşmak ve Perry ile samimi olmak istemediği için tereddüt etti. Torbayı yukarı çıkarmak istiyordu. Biraz erişte ve et kaldı, çoğunu yedim. Tamam, yine de bira içebiliriz. Ben içmiyorum, unuttun mu? Evet, dinle, her ne yaptıysan ben sana bunun için teşekkür etmek istiyorum. O çocuklar içeri girdiklerinde aman tanrım bağırsaklarımı deşecekler diye düşündüm. Holman şimdi meraklanmıştı. Perry ne kadar çabuk anlatırsa odasına o kadar çabuk çıkabileceğinin farkındaydı. Geri geleceklerini bilmiyordum. Kahretsin onlara bir şey söylemiş olmalısın. Merkür'ün gittiğini fark ettin mi? Evet. Benim için onaracaklar. Bir çeşit özür olarak. Göçen yerleri çekiçle düzeltecekler. Farlarımı yiyen pası temizleyecek ve orospu çocuğunu boyayacaklar. Yeni gibi getireceklerini söylediler. Bu gerçekten çok iyi Perry. Bu harika Holman. Gerçekten minnettarım. Teşekkürler dostum. Önemli değil. Dinle, yukarı çıkmak istiyorum. Tamam ortak, sadece bilmeni istedim. Bira konusunda fikrini değiştirirsen gel. Tabii Perry, teşekkürler. Holman odasına çıktı ama kapısını açık bıraktı. Üfleme sesini kesmek için klimayı kapatıp kapıya gitti. Perry'nin ön kapıyı kilitlediğini ve odasına gitmek için koridora yönelmeden önce lobide dolaşarak ışıkları kapattığını duydu. Holman Perry'nin kapısının kapandığını duyunca ayakkabılarını çıkardı, sürünerek Perry'nin paspasları, sabunları ve temizlik malzemelerini sakladığı koridorun sonundaki malzeme dolabına gitti. Holman birkaç kez pompa ve lavabo açıcı solüsyon aramak için dolabı karıştırmıştı. Temizlik malzemelerinin yanı sıra Holman duvarda iki çivinin arasında dikdörtgen bir oyukta su vanasının olduğunu fark etmişti. Torbayı vananın altındaki oyuğa yerleştirdi. Tabancayı arabasında veya odasında saklamak istemiyordu. Olayların akışına bakılırsa polisler odasını da arayacaklardı. O sabah arabasını aradıklarında bir şey bulsalardı derhal federal hapishaneye dönerdi. Holman dolabı kapatıp odasına döndü. Duş alamayacak kadar yorgundu. Lavaboda elinden geldiğince temizlendi ve klimayı açarak yatağına yattı. Holman polislerin Richie'nin ölümüyle ilgili açıklamalarındaki belirsizlikleri ilk fark ettiğinde onların beceriksiz olduklarını düşünmüştü. Ama şimdi komplo ve cinayetle karşı karşıya olduğuna inanıyordu. Eğer Richie ve arkadaşları kayıp olan 16 milyonu bulmaya çalışıyorlardıysa Holman o parayı arayanların yalnızca onlar olmadıklarından oldukça emindi. Ve kayıp para sır olduğundan bu paranın varlığından haberdar olanlar da yalnızca polisler olabilirdi. Holman 16 milyon nakdin nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalıştı ama edemedi. O zamana kadar bir defada sahip olduğu en yüksek miktar 42 bin papeldi. Parayı kaldırıp kaldıramayacağını, arabasına sığdırıp sığdıramayacağını merak etti. Bir adam bu kadar para için her şeyi yapabilirdi. Richie'nin öyle bir adam olup olmadığını merak etti ama bunu düşünmek göğsünde öyle bir acıya yol açtı ki düşüncelerini kovalamak zorunda kaldı. Holman Catherine Pollard'a ve köprünün altında konuştuklarına döndü. ondan hoşlanıyordu ve onu bu işe bulaştırdığı için kendisini kötü hissediyordu. Onu biraz daha iyi tanımak istediğini düşündü ama bundan ümitli değildi. Holman artık silahlıydı. O silahı kullanmak zorunda kalmamayı diledi. Ancak eğer hapishaneye dönmek anlamına bile gelse gerektiğinde kullanacaktı. Oğlunun katilini bulur bulmaz kullanacaktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 211.